Retro NBA serisinin birinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Yiğit Uruzumcu, yanımda Arma Kaynar var. Hoş geldin Arma.
Hoş bulduk abi.
Bu yeni seride biraz eski basketbol maçlarından bahsedeceğiz. 80'lerden, 90'lardan ve öyle günümüze kadar ilerleyeceğiz. İlk başlayacağımız seri, yani sene 86 senesi olacak, 1986. Bu Boston Celtics'in şampiyonluğa ulaştığı senede ilginç bir detay dikkatimi çekmişti. O yüzden Arma ile bu maçları konuşalım. 2-3 maç üzerinden gideceğiz genel olarak. 86 Celtics hem Michael Jordan hem de Hakeem Olajuwon'a karşı oynuyor o sene. İlk turda Michael Jordan'ın Bulls'una ve finalde de Hakeem Olajuwon ve Ralph Sampson'ın Houston Rockets'ına karşı oynuyorlar. Bunun ilginç bir dönem olmasının nedeni bence Jordan ve Hakeem'in 90'ları domine eden iki oyuncu olması. O yüzden bu oyuncuların hani ilk defa playofflarda efsanevi performanslar gösterdiği senelerden biraz bahsederek hem o senenin Celtics'in hem de bu oyuncuları değerlendirelim dedik. Ekleyeceğim bir şey var mı?
Vallahi şimdilik yok abi ya.
O zaman yani önce 86 serisi, yani 86 Celtics Bulls serisiyle başlayacağız. Onun ikinci maçı. Herkesin bildiği gibi Jordan'ın 63 atıp NBA tarihinin en skorer oyuncusu, yani bir maçta en çok sayı atan oyuncusu olduğu maçla başlayacağız. Bu maça gelinirken iki takım hakkında da biraz detay vermek gerekirse 86 Celtics o sezon Doğu birincisi yanlış hatırlamıyorsam. Ama en önemli özelliği o sezon 40 galibiyet, 1 mağlubiyetle normal sezonda evinde en çok maç kazanan, en iyi yüzdeye sahip olan takım.
Tarihte ki de hala NBA rekoru bu.
Değil mi? Tarihte de bir. Denver'ın 32-39-2'si vardı galiba. Ya da öyle bir şey. Denver'ın mıydı? Yok. Sizin var sizin. 2008 ya da 9'da. Hayvan abi, gibi ev sahibi.
2008'de biz 6 tane falan kaybetmiştik ya içeride diye hatırlıyorum.
Tamam. Yok, 2009'da da Garnett sakatlığından sonra kaybediyorsunuz. Cleveland'ın var 39-2'si.
Doğrudur.
Neyse, Larry Bird bu sezona girilirken son iki sezonun MVP'si, normal sezon MVP'si, bu sezonda da normal sezon MVP'si olup back to back to back yapan Bill Russell'dan sonra ikinci oyuncu oluyordu galiba.
Aynen, bu sene de oluyor MVP 3 kere. Hı-hı. Bu sene üst üste oluyor.
Aynı zamanda başka bir eski bir MVP olan Bill Walton'ı kadroya katıyor Celtics. Ve o da yılın 6. adamı seçiliyor kenardan gelerek verdiği katkıyla. Bu dönemde Celtics'in ilk beşi de Robert Parrish, Kevin McHale, Larry Bird, Danny Ainge ve Dennis Johnson. Biraz da sen Celtics'e gir bence. Sen benden daha detaylı bilgi verebilirsin zaten bu konuda.
Ya sen zaten hakimsin kısmına. 1985'te Celtics Lakers'a kaybediyor finallerde. Ondan sonra o 1985 playofflarının açısından önemi var. Danny Ainge normalde biraz daha bu işte ilk beşte saydığımız isimlerden biraz daha rol oyuncusu gibi hani profilinde bir isim 85 sezonunda. 85 playofflarından itibaren böyle daha fazla sorumluluk alıp biraz daha takımın ana parçalarından biri haline geliyor. Ondan sonra zaten 86 sezonunun geneline bayağı iyi oynuyor. Sen Bill Walton'u söyledin. Bill Walton'un işte bu 79'daki MVP'sinden sonra çok ciddi sakatlık problemleri var. Dizini sakatlıyor, bileğini sakatlıyor. Çok uzun süre yani bayağı maç kaçırıyor o dönemde. Zaten Clippers'a takaslanıyor ondan sonra. Clippers'daki sözleşmesinin bitmesine yakın Clippers takaslamaya karar veriyor. Ve hani Walton'u almak isteyen o dönemde en ciddi iki takım Boston Celtics ve Los Angeles Lakers. Lakers ya Bill Walton'un o dönemde fiziksel olarak çok iyi olduğunu hani toparladı. Lakers takas görüşmeleri esnasında tamam hani toparlamış olabilir. Biz bir kendi doktorlarımıza yapalım, kontrol ettirelim diyorlar. Yani bence bu çok doğal bir istek bu arada. Çünkü son 4 sezonda o sezondan önceki sezonlarda toplam 9 maç mı 22 maç mı oynamış olması lazım. Çok fazla maç kaçırıyor Bill Walton. Boston Celtics direkt abicim sen iyiyim diyorsan biz sana inanıyoruz. Cedric Maxwell'i veriyorlar. Yayından önce sen söyledin onu. Bir tane birinci tur piki veriyorlar. Oradan da Sabonis geliyormuş. O pikten sonra Sabonis'e dönüşüyor. Ve ondan sonra Bill Walton normal sezonda kariyerinde en fazla maç oynadığı sezonu oynayıp 6. adam seçiliyor. Zaten işte Larry Bird'ü vesaire söyledim. O dönemde Parrish ve McHale NBA standartlarında hani çok özel bir uzun ikilisi ki o dönemde uzunların yeri zaten maçları konuşurken özellikle Rockets serisinde daha fazla konuşuruz uzunların oradaki önemini ama çok önemli. Boston Celtics'in yani sen normal sezondaki derecesini işte iç saha dominasyonunu falan söyledin. Şey açısından playofflarla beraber playofflarla kazandıkları maçlarla beraber 82 maç kazanıyorlar toplam sezon boyunca. Ki bu şeye kadar 96 Bulls'a kadar bir sezonda en fazla maç kazanan takım aynı zamanda Boston Celtics ki oynadıkları basketbol hani bu ben geçenlerde hatta paylaştım. 2014 Spurs'un işte ne kadar set hücumda ne kadar fazla pas yaptığı çok organize basketbol oynadığı herkes biliyor. 86 Celtics de o dönemde bu basketbola en yakın basketbol oynayan takımlardan biri. Yani tabii ki bu 2014'te ya da günümüze kadar üçlük vesaire değil. Biraz daha topu posta indirip oradan işte kat besleyerek şey yapan bir şeyleri var. Oyun yapıları var ama inanılmaz bir set tempoları var. Pas. Özellikle pas temposu olarak. Zaten Larry Bird'ün o dönemde yani çağının çok ötesinde bir basketbolcu olduğu belli. Hem zeka olarak hem yetenekleri olarak hem fiziksel olarak. Ki genelde bu işte Celtics'in kültürü olarak bilinen işte sert savunma takımları topu paylaşan hücumda bir yapıları var ama genelde işte maçlar sıkıştığında son çeyreklerde vesaire işi daha fazla Larry Bird'ün eline bırakıyorlar haliyle. Larry Bird'ün de işte o 3. MVP sezonunda bütün sene boyunca takımı taşıdığını görüyorsun kritik anlarda. Ondan sonra zaten ilk turda Chicago Bulls'la eşleşiyorlar ki orada işte senin ilk maçını Boston kazanıyor. İkinci maçta ondan sonra enteresan işler. Michael Jordan playoff tarihinin sayı rekorunu kırıyor ki hala onda 63 sayıyla. Ben abi izlerken ya sen de izledin maçı. Yani Jordan fiziksel olarak o dönemin topçusu değilmiş ki.
Ona değinecektim zaten aynen.
Abi yani önünde kalmanın adamın imkanı yok ya. Önünde kalsan zaten şeye kadar durduramıyorsun yani. Yani herif istediği zaman potaya gidemese bile boyalı alanın içine kadar çok rahat giriyor. Ve hani boyalı alanın içine girdikten sonra çok rahat atletizmiyle beraber yükselip herkesin üstünden takır takır şut atıyormuş herif. Takır takır orada atıyormuş.
Da, orada da Bulls'a geçelim işte buradan. Bulls açısından baktığımızda da işte Jordan çaylak sezonu işte yılın çaylağı alıyor. İkinci sezonda üçüncü maçta ayağını kırıyor. Bu ayağını kırdıktan sonra sezonun sonunda geldiğinde rezalet giden bir Bulls takım var. Playoff potasında yanlış hatırlamıyorsam dışındalar zaten o dönemde. Ve Jordan'ın ilk 5 maçını da arka arkaya kaybediyorlar zaten. Jordan'ın klasik Hall of Fame konuşmasında bahsettiği olaylardan biriydi bu. İşte her şeyine ona karşı gidene laf attığı gibi burada da işte takım doktorlarına falan sallıyordu Hall of Fame.
Ruh hastası. Ruh hastası. Load management'a sallayan tarihteki ilk topçu diyebilir miyiz?
İşte gerçekleri abi çok komik herif ya. İnanılmaz herif. Şey işte yani konuşmayı bilmeyenler için de şey diyor. İşte bana doktorlar maç başına işte 7-8 dakika 7 dakika oynayabileceğimi söylüyorlar ama ben günde 2-2,5 saat antrenman yapıyorum. Bu matematikte bir sıkıntı var. Sonra takım sahibi mi? Takım genel menajeri mi? Onlardan birine karşı. Çünkü ikisi de Jerry ya.
Aynen. Abi galiba sahibiydi ya. Çünkü ben şey diye hatırlıyorum Jordan'ın anlattığı anekdotu. Hani biz sana çok büyük bir yatırım yaptık. Sadece bu sene için değil. Önümüzdeki seneler için de sana yatırım yapıyoruz. Biz böyle bir riski alamayız tarzı konuşuyorlar. Diye hatırlıyorum.
Reinsdorf'tu galiba. Ben de öyle hatırladım da emin olamadım. Şey takım sahibine kadar gidip hani ben oynayacağım abi modunda. Ve bir şekilde ikna ediyor. Ve sonra dakikalar işte 15'lerle başlamışken 25'lere kadar çıkıyor. Son 10 maçta da 6 galibiyet alıp ki bu 6 maçta şey 28 dakika oynuyor maç başına. 26.5 sayı, 3.7 rebound, 3.4 asist, 2.2 top çalma, 1.4 blokla oynuyor. Yani delirmiş klasik. Neyse ve takımı bir şekilde playofflara sokuyor ki tarihin en kötü dereceli playoff takımlarından biri Chicago Bulls o dönemde.
30-52.
30 galibiyet 52 yenilgiyle playofflara giriyorlar.
Doğu'da ya hiçbir şey değişmemiş diyebilir miyiz? aradan geçen 34 yılda.
Bu arada bu şey olacak, alakası bir şey olacak da seni aldığım Discord grubunda gördün mü? Eastern Conference yerine Eastern Conference yazıyordu zaten bende.
Gördüm.
Abi daha 40 senede hiçbir şey değişmemiş yani. Neyse işte ilk maça geldiğimizde 49 atıyor Jordan. Ama işte Boston evinde yenilmezlik serisini sürdürüyor ve tokatlıyorlar Chicago'yu rahat bir şekilde. Jordan'a 49'una rağmen. İşte neyse, o dönemde Boston'a karşı atılan, sen söylemiştin bunu da, en yüksek 5. sayı performansı oluyor. Bu skor performansı oluyor bir oyuncunun yaptığı. Ve Celtics maçından önce de bütün işte Jordan'ın bu maçının jeneriklerinde paylaşılan maç öncesi işte şey röportaj geliyor. Adam orada kim olduğunu bilmiyorum şey soruyu soranın. İşte tek bir kişi yenebilir mi Celtics diyor. İşte bence bu tek kişilik bir iş değil. 5 kişiye de ihtiyacımız var. Takım olarak oynamalıyız falan diyor maç öncesi Jordan.
Sonra 60 şut. çok iyi.
Sonra da kaç? 34 şut falan kullanıyor işte. maça gelelim direkt bence.
Olur
maçta
abi.
İşte aynen. Sen de bahsettin. Abi Jordan var ve diğerleri var sahada zaten. Hani dediğin gibi atletizm olarak inanılmaz bir fark var. Ki bu sadece hücumda da değil aynı zamanda. Ben mesela şeye de çok şaşırdım. Hani o klasik Jordan bloğu vardır ya, post up fade ve yatan Ewing'e koyar bloğu falan filan.
Aynen. Yardıma yedir.
Şey, o yardım gelmeleri. Ya bildiğin ben 2K'da falan öyle oynuyordum kendi gardımla işte. Durmadan yardıma gelip blok kasardım. Yani Jordan'ın en az o maçta 2 bloğu var. O maçta en az 4-5 ya da 6 tane falan da öyle kaçırdığı, savunduğu, çember savunduğu pozisyon var. Belki daha bile fazla. Hani herkesten çok çok daha farklı sahada. Ki ikinci sezonu bu sadece. O açıdan inanılmaz bir performans. Yani iki, oyunun iki yönünde işte 60 atarken 3 top çalma 2 blok yapıyor. Bir o kadar da yardımı var. Yani senin neler dikkatini çekti bununla birlikte?
Abi ya şeyi söylemek lazım. Sen zaten işte sakatlığından vesaire bahsettin ki o dönemin basketbolu zaten bildiğin adam dövüyorlar. Yani hani çıkan kavgaların falan videoları var. Şu anda X bir maçta öyle bir kavga çıksa topçunun en az 40 maç falan cezası var. Öyle kavga edip maksimum maçta atılıp sonraki maçta geriye dönüyor oyuncular. Hani öyle bir dönem. O kadar fazla maç kaçırıp ondan sonra işte playofflarda Celtics gibi bir takıma karşı, ki Celtics'in hani o dönem şeyini söylemek lazım. Son 21 yılında Celtics'in bu playofflara girilirken 15 şampiyonluğu var. Yani saçma sapan bir dominasyonu var ve zaten işte o Bill Russell'la başlayıp ondan sonra işte Havlicek ve en son bu Big 3 dönemine kadar devam eden bir kadro yapılanması var ki zaten Celtics'in bu seneki kadrosu cidden saçma sapan. Yani Bill Walton'un kenardan geldiğini düşün ki ilk 5'teki oyuncular falan, hani Dennis Johnson olsun, Danny Ainge olsun, hepsi çok çok önemli isimler. Yani maç özelinde şeyi söylemek lazım. Bugünün basketboluyla farklı olarak en azından Celtics açısından söyleyince çok daha fazla post-up'un oynandığı, topun çok daha fazla içeriye indiği ve yani işte bu nasıl söyleyeyim, pas set hücumlarda işte kat üzerinden besliyorlar, şey yapıyorlar vesaire. Larry Bird'ün olduğu bir takımda hani fena şutörlere de sahip değil bu Boston Celtics kadrosu. Ama hani şutlar genelde doğal olarak daha orta mesafe ağırlıklı. Ve pas, işte ekstra pas üzerinden sürekli boş şutu bulma üzerine dayalı bir şey var. Hücum stratejisi var Boston Celtics'in. Yani şeyi söylemek lazım. Zaten o fiziksel olarak çok ayrıldığını söylüyoruz şeyin. Michael Jordan'ın ve tutabilmenin çok fazla bir yolu da yokmuş o dönemdeki. Yani oyuncuların fiziksel yetenekleriyle günümüzdeki oyuncuların fiziksel yetenekleri zaten çok farklı bir boyutta. Ama yani Jordan'ın çok net bir şekilde ayrıldığı diğer herkesten görülüyor. Yani şeyin genel olarak Bulls'u kadrosu çok çok zayıf bir kadro zaten. Yani işte
bile var zaten.
Efendim?
Bununla ilgili sorumuz bile var zaten.
Aynen, aynen. Ya işte hani kadroya şu anda mesela kadro önümde açık. İsim olarak bildiğim isimler George Gervin var. George Gervin ama zaten hani pek George Gervin olduğu dönemler değil bu. John Paxson var. Charles Oakley var benim bildiğim. Michael Jordan var. Kalanı hep bu şey işte. 2K11'de sen az önce söyledin. Ben yılını hatırlamıyordum oyunu. Bu Jordan Challenge'ı falan yaparken hani anca orada gördüğümüz isimler kalanı. Hayır. Ve onun dışında hani cidden hiç yardım yok neredeyse Jordan'ın. Ama abi gösterdiği performans cidden insanlık dışı ya. Yani bu işte Kobe'nin aşilini patlattığı sezon falan, her şeyi tek başına yapmaya çalıştığı bir dönem vardı ya. Bayağı adam komple sezonu öyle oynamış neredeyse. Ki zaten bu şeye kadar, bu 90'lara gelene kadar, daha işte bu eli yüzü düzgün bir kadro kurana kadar da Jordan sürekli bu ve yani bu kadar kötü olmasa bile bu ayarda kadrolarla oynamak zorunda kalıyor sürekli. Hani maç özelinde şey var. Ben o kuralı hatırlamıyordum. Tekrar maçı izlerken şey yaptım. Normal sürenin sonunda işte Celtics 2 sayı öndeyken Jordan'ın attığı üçlüye McHale'ın bir faul var ki saçma sapan bir faul. Yani Jordan şutu çıkardıktan çok sonra yapıyor. Üçlükteyken aynen. Ama o dönemde şey NBA kuralları gereği sahanın neresinden şut atarsan at şut pozisyonunda faul yapılırsa iki atış kullanılıyormuş sadece. O yüzden Jordan üçlük atarken faul yapılmasına rağmen iki atış kullanıyor. Süre bittikten sonra bayağı şey yani kimse zaten reboundla falan bile girmiyorlar o şutu.
Aynen.
Jordan 2'de 2 atıp maçı uzatmaya götürüyor. Ondan sonra ilk uzatmada Jordan üzerinden dönüyor genelde oyun ki şey son top şeye kalıyor orada. Yani ilk son top daha doğrusu Jordan'ın eline kalıyor. Gene Jordan'ın yine bir orta mesafesi var kaçırıyor. Ondan sonra Celtics hücum rebound şey molayı alıyor reboundu aldıktan sonra. Larry Bird'ün bir üçlüğü var o kaçıyor. Ki Larry Bird'ün üçlüğü demişken maçın son çeyreğinde de Bird'ün çok çok ekstra bir o dönem standartlarında şut performansı da var. Ve hani şey ondan sonra uzatmalarda biraz daha işte Robert Parish, Kevin McHale, Bill Walton işin içine giriyor biraz daha. Ondan sonra Boston Celtics'in kadro kalitesiyle ağırlığını koyup uzatmalarda aldığı bir maç. Zaten hani Michael Jordan 53 dakika oynamış. Abi sakatlıktan dönmüşsün. İşte o dakika sınırı vesaire var. 53 dakika sağda kalıp ki yani ikinci uzatmada biraz daha fiziksel olarak özellikle işte savunma tarafında düştüğünü görüyorsun. Danny Ainge'in falan birkaç pozisyon Jordan'ı geçip bitirdiği turnikeler var maçın kritik anlarında ama yine de abi 53 dakika sahada kalabilmesi inanılmaz bir şey ya.
Bu arada ikinci uzatmada tek uzatmaya gitmiyor muydun maça? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
Abi 2'ye gittim. 2'ye.
Tam dalmışım burada bak.
2. Ben de tek uzatma diye hatırlıyordum. Ben izlerken fark ettim. Yani izleyince gördüm 2'ye gittiğini. Ben de tek diye hatırlıyordum. 2'ye gidiyor. Normal süreyi galiba 50 ile mi 52 ile mi ne bitiriyor Jordan?
Aynen öyle bir şey.
Uzatmalarda 63'e kadar çıkıyor.
52 diye hatırlıyorum ben de normal süre.
Aynen.
Chicago'da ben dediğin gibi Jordan dışında şey var bir tek. O da konuştuğumuz gibi ben de 2K11'den ve hani bu istatistikleri kurcaladığım dönemlerden hatırlıyorum. İşte Woolrich o dönemin işte Chicago'sunun sayı lideri Jordan'sız dönemde. O bir de böyle atletizm olarak farklı gözüküyor sahada biraz. Hani nasıl diyeyim işte post-up'lar orta mesafe falan iyi atıyor. Ama yani en azından maç izlerken bana iyi atıyor gibi gelmişti ama şut yüzdesi %33, 27 şut kullanmış. 24 sayı atıyor. Onun dışında cidden skor katkısı verecek kimse yok zaten. İşte dediğin gibi John Paxson ve Charles Oakley kariyerlerinin çok başındalar burada. Charles Oakley zaten çaylak. İşte Chicago tarafında yani Jordan ve Jordan hikaye.
Hani çok şaşırtıcı olmayan şekilde.
Ya orada asıl etkileyici olan yani bunu tabii o zamanlar oyuncular kolejde 3 yılı 4 sene geçirerek geldikleri için biraz daha fiziksel olarak hazır, daha olgun karakterlerle geliyorlar oyuna hani NBA seviyesine. O yüzden hani normalde mesela şu anki oyuncuların 4. 5. sezondaki performansları bu dönemde 2. sezondan gelebiliyor. Aynen de Jordan'ın 2. sezonda yapabildiği bu şeyler çok etkileyici her şekilde. Boston tarafına geldiğimizde ben zaten bunu sana soracaktım kayıtta. Şey, abi senin en sinir olduğun şeylerden biriydi bu işte. Şirinler basketbol diyorsun ya. Celtics bayağı şirinler basketbolu oynuyor.
Evet. Abi ama şimdi şirinler basketbolu oynamak var, şirinler basketbolu oynamak var. Senin bu kadroyla şirinler basketbolu oynaman mecbur biraz da yani.
Yani evet. Ama Robert Parrish'e
abi yani
toplandır. Robert Larry Bird vermeyeyim. Bir çeyrek boyunca Larry Bird'ün topu eline azıcık değsin ve beni sinir etti. Hani şey olarak değil. Abi niye üçü kullanmıyorlar? Niye şöyle setler oynamıyordu da? Abi Larry Bird'ün eline top değmiyor böyle 5-6 hücum.
Öyle canım öyle. Ya o işte biraz dedim ya biraz daha Bird'ü işte kritik anlarda kullanalım ya da işte Bird'ün de biraz orada şey olarak karakter olarak çok özel bir karakter olduğu oradan da belli. Şeyin farkında. Etrafındaki oyuncuların nasıl hangi seviyede oyuncular olduğunun farkında ve biraz daha işte herkesi oynadıkları basketbolun sistemin de etkisiyle herkesi işin içine sokma istekleri olduğu için Bird de ona gayet izin veren bir basketbol oynuyor. Şey olarak bakınca. Maçlar sıkıştığında falan eyvallah. Hani daha fazla sorumluluk almaya başlıyor ama mümkün olduğu kadar herkesi işin içine sokmaya çalışan bir oyun mantalitesi var o dönemde Bird'ün. Ki ben az önce şeyi söyledim ya Danny Ainge'in. Hani bir önceki sezonda çok daha işte playofflarda biraz daha vites arttırıp bu sezon iyice rotasyona girip önemli iş yapmaya başladığı bir dönem. bu 86 sezonu ben podcast hazırlanırken şeyini izledim. Celtics'in işte Sweet 16 diye bir şampiyonluk belgeseli var ki NBA o dönemde final serilerinin hepsi için yapıyormuş abi. Ve hani bayağı şey iki takımın da playoff hikayesini anlatmaya başlayıp bayağı şey falan da var mesela. O dönem o sene finallerde Rockets'la Celtics karşılaşıyor. Rockets mesela Batı Konferans finalinde Lakers'ı eleyip geliyor. Ki Lakers'ı eledikleri maçta bir son saniye basketi var Sampson'ın. Ben hayatımda böyle saçma sapan bir son saniye basketi görmedim. Bugün atılsa Twitter'ın halini düşünemiyorum. Bak millet kafayı yer yani. Gerçekten. Ve şey çok güzel mesela. Bayağı işte Sampson'ın kolejden itibaren anlatmaya başlıyor. Bu hani çok uzun şeyler değil, segmentler değil o belgeselde ama bayağı Sampson'ın annesiyle babasıyla röportaj yapmışlar. İşte Danny Ainge'le röportaj yapmışlar. Celtics'teki bütün oyuncularla, Rockets'teki bütün oyuncularla hepsini alıp böyle teker teker konuşmuşlar. Bunun benzerini mesela şu anda NFL yapıyor her sene şampiyon olan takım için. Günümüzde olmaması mesela beni çok üzdü. Çünkü o cidden şeyin yani takımların yolculuğuna dair, takım için dinamiklerine dair çok fazla fikrin oluyor. Mesela oradan deneyeni şeyine bağlayacaktım. Bird'ün dedin ya sen 5-6 pozisyon, eline top değmediği pozisyon şey, sekanslar oluyor diye. Deney Ainge orada şeyi söylüyor. Hani ben Celtics'e ilk geldiğimde etrafımda çok fazla hani All-Star seviyesinde, Hall of Fame seviyesinde oyuncu vardı ve ben ister istemez onların yanında topu kaldırıp şut atmaya, top kullanmaya çekiniyordum. Ama bir yerden sonra şeyi fark ettikçe hem takım arkadaşlarım hem sistem işte koç olsun beni buna şey yaptıkça, teşvik ettikçe etrafımda bu kadar yetenekli oyuncular varken benim atabileceğim atacağım 2-3 yanlış şut, kötü şut takıma o kadar da zarar vermeyeceğini etrafımdaki isimlerle beraber bunu telafi edebileceğimizi anladıktan sonra bana farklı bir özgüven geldi ve ben o özgüvenle oynamaya başladım diyor mesela deneyici. Bu hani sen söyledin ya Bird'ün o kadar değmemesi etmemesi biraz Çinliler basketbol diye. Haklısın ama işin şey açısından işte Danny Ainge'in mesela bu sene çıktığı seviye çok Celtics'in şeyi açısından yani genel başarısı olarak bu sezon çok Celtics'in bu sezonu hatta hala bazı Boston Homer'ları tarihin en iyi takımı olarak addediyor bu 86 Boston Celtics kadrosunu. Celtics'in o seviyeye çıkmasına bence çok kritik önem taşıyor. Yani bu kadar herkesi işin içine işte Danny Ainge'den bile bu kadar verim almak için Danny Ainge'i işin içine sokmaya çalışmasalar çok daha eli kolu şey bir takım olabilir. Çünkü o dönemde işte mesela Celtics'i konuştuk. Ay Celtics diyorum. Bulls'un ne kadar yetenek seviyesinin aşağıda olduğunu konuştuk. İşte şey olarak bakınca mesela o dönemin Lakers'ına bakınca Lakers'ın elinde de çok fazla kaliteli oyuncu var. İşte işin Rockets tarafına gelince Sampson'la Olajuwon gibi çok çok üst seviyede bir uzun ikilisine sahipler. Ve hani kafaya oynayan takımların o dönemde daha böyle yetenekli oyunculardan kurulduğu belli ve senin o takımlarla düzenli olarak baş edip o takımlara üstünlük kurabilmek için elindeki yeteneği hani en tepedeki 3 oyuncudan sonra da işte Danny Ainge'dir, Dennis Johnson'ıdır, işte kenardan gelen Bill Walton'dır. Onları da mümkün olduğun kadar verimli kullanmak zorundasın. O açıdan bakınca bence çok çok önemli iş.
Ya şey zaten. Yani Boston'ın kadroya baktığımızda tekrar Dennis Johnson, Danny Ainge, Kevin McHale, Larry Bird bu dördü. Hani Robert Parrish'i biraz daha kenara koyuyorum orada. Bu dördü herhangi bir maç 20 sayı çok rahat atar ve hiçbir şekilde şaşırmayacağın 4 tane topçu. Larry Bird hatta 30 yani o şeyde.
Aynen öyle.
O konuda evet top paylaşımı yüksek tempo ki Boston'ın o dönemde de en şey hem Lakers hem Boston o dönemde öyle zaten. En ünlü olayları hızlı hücuma çok hızlı çıkıp o outlet pası uzunların hemen verip forvetlere ulaştırması ki şey çok komik gözüküyor mesela. Robert Parrish çok fazla forvet koşusu yapıyor abi. O çok garip geliyor bana. Fast break'ten sayılar bulması Robert Parrish'in durmadan.
Abi şeyi çok komik. Ya zaten sert bir savunma takımı olduğu için Boston Celtics o dönemde. Savunmadan doğan sayıları çok kaladıkları için o outlet pasları falan fazlasıyla şey yapıyorlar ki mesela bu sene şey var gene. Ya o dönemde takımların biraz daha bu kadar pas ağırlıklı hücumlara çok henüz nasıl savunacaklarını ayılmadığı şeyden çok belli mesela. Bu Dennis Johnson'la Larry Bird'ün oynadıkları set diye geçiyor ama o kadar set olmayan bir pozisyon ki Parrish'le McHale işte boyalı alanın iki tarafında perdeye şey yapıyorlar. Bu işte altyapılarda dam olarak adlandırılan set vardır ya. İki tane uzun boyalı alanın kenarlarına perdeye koyarsın. Senin forvetin iner aşağı. O iki perdeden birinden çıkar. Guard'ın pası verir. Abi bütün sene boyunca şeyi oynamışlar. Dennis Johnson tepeden Larry Bird o potanın altına oturduğunda pozisyon alıyor. Herkesin üstünden Dennis Johnson aşağıya indiriyor topu ve kimse hop hemşerim nereye? Lan burada 5 tane adam var. Bu 5 adamın arasından nasıl pas atıyorum buraya? Kim, hani sürekli bunu köpek gibi oradan ekmek çıkarıyorlarmış. Hani o şey çok belli. Bu nasıl söyler? O dönemde bu tarz pas ağırlıklı hücumlara millet o kadar ayılmamış ki ve isterseniz işte şeyde olunca Boston Celtics kadar yetenekli oyuncusu fazla olan takımlar olunca ister istemez o şey çok dağılıyor. Savunma odağı çok dağılıyor. Şeyi çok net görüyorsun. Takımların o dönemde bunu savunmakta çok zorlandığını görüyorsun yani.
Hı hı. Burada bir de şeye değinecektim. Bu Chicago tarafındaydı. Onu şimdi notlarıma bakıyorum da. Şey var. Chicago bu maçın bir noktasında Charles Oakley 5 oynattı. Kısa bir 5'e geçiyor aslında. Hatta buna değiniyor. Aa, small ball falan diyorlar. Ben bir de bu eski maçları izlerken en çok dikkat etmeye çalıştığım şeylerden biri şu anki terimlerin ne kadarı o maçlarda da kullanılmış falan, bunlara dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü eski maçları izlediğinizde mesela ben bunu sana da yazmıştım. 1980'de işte Magic Johnson'ın o 42-15-7'lik maçında Lakers bayağı small ball oynuyor. Çok da başarılı oluyor. Philadelphia'ya tempo olarak avantaj sağlıyor. Fizik olarak o kadar da ezilmiyorlar. İdare ediyorlar falan filan. Ama kimse de şu an mesela bir takım böyle başarılı olduğunda lan yeni taktik buymuş diye herkes taklit etmeye çalışıyor. O dönemde kimse de düşünmemiş ki abi bu bir kere işe yaradı, belki hep işe yarayabilir falan dememişler.
Abi orada işte... pardon kestim ben
seni. Bu maçta da Oakley 5'e geçtiğinde Chicago üstünlük sağlıyor bir süre. Hani idare ediyorlar. Ama hani çok uzun süre denemiyorlar bunu.
Ya orada biraz da şey işte maçın son kısmında Celtics'in Bill Walton'a oyunu atması ve Bill Walton'ın işte normal sürenin sonundaydı galiba o. Bill Walton savunmada ve hani sayı olarak öyle çok ekstra işler yapmasa da savunmada ve reboundları toplamada çok kritik iş yapıyor. O biraz işte o Oakley'li small ball diye tabir edebileceğimiz bir şey öyle bozuyorlar. Hı-hı. Bunu söylemek lazım. Yani şey olarak da dedin ya o dönemde mesela işte Lakers'ın o small Magic Johnson'ın işte pivot olarak şu anda tırnak işareti yapıyorum. Pivot olarak oynadım o small ball'u çok tempoyu kovalayarak iş yaptı dönemde. Abi işin şu tarafı var. Şimdi mesela günümüz NBA'inde Warriors'ın daha işte tempo üçlük pace and space basketboluna döndükten sonra iş biraz daha oraya kaydı ama takımlar mesela şu anda bu planı uygulamaya ne kadar uygun olmayan takımlar da kovalasa bile bu planı uygulamaya daha yatkın personelleri var şu anda. O dönemdeki yetenek şeyi o kadar yüksek olmadığı için yetenek çıtası. Bence hani takımların ve şeyde söylemek lazım. Bu tarz işler genelde tabu kırmak üzerinden yürüdüğü için o tabuları kıracak seviyede de bu small ball işte tempo vesaire en azından daha kısa beşe dönerek bu tempoyu kovalamak o tabuyu kıracak seviyede olmadığı için bence onun çok büyük etkisi var. Bir de şimdi yani bu atıyorum Chicago Bulls'un yıllık planının o small ball olması sence mümkün mü? Yani Jordan'a falan inanılmaz yük bindirirsin ya.
Bu kadro da imkansız. Hani kadro yetenek seviyesine baktığında zaten imkansız ya. Sadece hani şey komik geliyor bana işte hani böyle detayları görmek çünkü daha sonra fark işte benim gözlemlediğim fark şu. Şu an bir takım bundan başarılı olursa bunun üzerine 28 tane yazı yazılıyor. Bütün takım 3 tane takım sahibi yeni plan bu olmalı diye hemen bütün kadroyu bozup buna çevirmeye çalışıyor.
GM falan kovuyor. Biz niye bununla oynamıyoruz lan diye.
O da şey çok ilginç o açıdan. Yani bu seride benim dikkatimi çeken bir de şey vardı. Yani Bill Walton, Robert Parrish'ten bence daha iyiydi zaten. Ama hani şey, kısıtlı sürelerde katkı verme metodunda ilerliyorlar. Ki böylece de Bill Walton 80 maç oynamış zaten normal sezonda. Hiç oynamadığı kadar. Onun dışında bu seride çok dikkatimi çeken başka bir şey yok. Hani Michael Jordan'ın beyler ben geldim en iyilerden biri olacağım şeyi bu.
Ben topçuyum.
Ben mesajımı veriyorum şeyi, performansı. Ki zaten hani hikaye biraz da burada. Yani bu adam daha ikinci sezondaki çaylak sezonu maçlarını izlemedim ama az çok highlightları ve işte onun hakkındaki belgeseller falan. Çaylak sezonunda da ayrı bir topçu olduğu anlaşılıyordu büyük olasılıkla.
Yani tabii canım.
Sadece takım çevresinin ona yetişmesi zaman alıyor biraz diyebiliriz Jordan'ın işte bu 90'lardaki performansını göstermesi için.
Abi yani şey demek çok doğru olur mu bilmiyorum. Bu günümüz takımlarında işte şey yani biraz daha bu tabii günümüzde şeyle alakalı. Oyuncuların lig genelinde çok daha fazla kuvvetlenmesi ve işte bu yeni sözleşme yeni CBA'lerle gelen sözleşmelerin falan daha kısa olması, oyuncuların takım değiştirmek istediğinde elinin daha güçlü olmasıyla beraber mesela işte süper takımlar çok daha rahat kurulabiliyor. Benim gerçekten o dönemde nasıl olduğunu çok bilmiyorum. Mesela en basitinden şey var. Celtics'in böyle saçma sapan bir kadrosu var. İşte şeyler yani çok uzun süre domine etmişler. Gidip ondan sonra draft'tan Lambias çekebiliyorlar mesela. Ne kadar adam ölse de ondan sonra. Yani takasla makasla abi bu seviyedeki takımların bu oyuncuları düşürmesine nasıl izin veriliyormuş?
Abi şöyle işte bak, hem Celtics hem Lakers o dönemde iki takımın da böyle saçma işte bak. Lakers'ta Magic Johnson'ı şey takasıyla alıyorlar. Hadi o da yine bir yıldız veriyor. Goodrich'i veriyorlar. Ama sonra o takaslanma ya da başka bir takaslanma ne? Cleveland'ı kazıklayıp bir de şampiyon oldukları sene James Worthy'yi seçiyorlar. Celtics de işte bu sezon şampiyon oluyor. Hangi takas aldıklarını bilmiyorum ama. Hangi takastan geliyor Lambias bilmiyorum.
Abi ben şu an bakacağım ama da şey yani bu sene işte tarihin en iyi sezonlarından birini geçiriyor Boston Celtics. Hı hı. Draftta ikinci sıradan Lambias seçiyor.
İki doğru ikiden seçiyor. Şey bir de hani aynı zamanda işte Boston Bill Walton alıyor yanına kadronun. Hani yedekten getirecek adam olarak. Şeyler de mesela Lakers'ta da Bob McAdoo var. O da 70'lerin MVP'si, sayı kralı falan bir adam. Hani hem veteranları topluyorlar, hem gençleri topluyorlar, hem süperstarlar burada. Hani Boston ve Lakers zaten 80'lerin, yani küfür etmeyeceğim ama anladınız.
Abi ya yok işte Boston Celtics bu sene şampiyon olup 22 yıldaki 16. şampiyonluğunu kazanıyor. Sadece 80'lerin de değil yani. Boston'ın o 60'ların sonuna itibaren saçma sapan bir dominasyon var. O dönemde zaten hani ki çok uzun süre finallerde Lakers'i denk geldiklerinde yenemiyor Celtics'i ama Batı'da da sürekli yani Batı'dan çıkmak için Lakers'i geçmen lazım. Doğu'dan çıkamıyorsun zaten. Doğu'da Celtics tokatlıyormuş geleni geçeni. İnanılmaz bir dominasyon.
Şey var işte Doğu'da zaten hani az çok tarihe bakmak isteyenler de şey yapabilir. Doğu'da 80'ler, Doğu'da diyorum NBA genelinde 80'lerde ya 5 ya 6 takım yapıyor. Philadelphia final yapıyor. Celtics final yapıyor. Detroit final yapıyor. Onun dışında bir takım yok Doğu'dan çıkan. Batı'da da Lakers final yapıyor. Houston final yapıyor. Bir de Portland 90 senesinde final yapıyor zaten o bir kere. Yani zaten bu 5-6 takım üzerinden giden bir dönem ve hani NBA'in de en popülerleşmeye başladığı dönem aynı zamanda bu. Zaten bir de şeyi de fark ediyorsun. Ben geçen bugün draftlara biraz bakıyordum tekrar. Şey bu ilk yetenek sıçraması zaten bu senelerde oluyor işte. Bu 80'ler Larry Bird, Magic Johnson ve NBA'in popülerleşmesiyle birlikte 80'lerin ortasında bir anda böyle ki 84 draftta herkesin bildiği draft NBA takip eden az çok. Hani yetenek sıçraması, yıldızların gelmesi ve 80'le 90, 85-90 arasında böyle çılgın bir yetenek patlaması oluyor. İlk sıçrayış orada gerçekleşiyor zaten NBA için.
Ki ya zaten bu işte Magic için NBA'yi kurtaran isimler olarak bahsetmelerinin sebebi de biraz o. Çünkü hani o işin o tarafı da var bu. Magic'le Bird gelmeden önce biraz işte kokain bandlarının takılıp hoplayıp zıpladığı bir lig algısı olduğu için o zamanla işte biraz daha bu 80'lerin ortasında kırılmaya başlıyor o algı. O da önemli.
Buradan da final serisine geçelim. Finalde de sen bahsettin zaten. Lakers'ı tokatlayan 4-1 ile geçiyorlar ki bu seriyi izlemedim ama şey istatistiklere bakmak çok ilginç. Çünkü Lakers'ta Magic Johnson'ın ortalamaları 5 maçta 22 sayı, 8 rebound, 16 asist. Karim'in galiba o da iyi topluyor ama emin değilim.
Fena değil.
Karim 27-7-3 yapıyor. James Worthy 25-3 yapıyor ama hani tempo öyle bir seviyede ki işte Houston'da da böyle şey 4-5 oyuncu 14 sayı ortalama üstünde bitiriyor falan seriyi. Bayağı koştur bir seri geçirmişler. Hakim o sene söylesen.
Ya şey o final Batı finale gelmeden önce Lakers yanlış hatırlamıyorsam bir önceki turda Dallas Mavericks'le oynuyor. Ki o da şey çok kolay bir seri olmuyor. Lakers için. Orada da yani biraz daha işte o şampiyonluk sonrası biraz daha hafiften yavaşlamalar vesaire. Yani zor, çok ideal bir sezon değil Lakers için. Onu söylemek lazım.
Ki zaten şöyle de bakabiliriz orada. Lakers 82, 83, 84 ve 85 senelerinde 4 sene üstünde NBA finali yapıyor zaten. Bu 5. sene hani biraz tahmin edebiliyorum sadece. Mental yorgunluk da vardır illa.
Tabii canım. Tabii.
Ve şey O seride Hakim Olajuwon'un istatistiklerinden bahsetmek istiyorum. 31 sayı, 11 rebound, 2 asist, 2 top çalma, 4 blok ortalamasıyla oynuyor 5 maçta. Ve NBA finalinde 86 Celtics'in karşısına çıkıyorlar. Buradaki önemli şeylerden biri işte Ralph Sampson 3. sezonda, Hakim de 2. sezonda. O dönemde işte Twin Towers diye ilk ikiz kuleler olarak bahsedilen ikili. Ve şey, aynı zamanda bunu da bilmiyordum. Sadece şeyden böyle araştırırken öğrendim. Normal sezonda John Lucas, ki bu John Lucas'lı third vardı ya LeBron'un üzerinden.
Aynen. Aynen.
Onun babası ya da babası aynen şey. Ve o sakatlanıyor normal sezonda. Playoff'larda oynamıyor. O yüzden Robert Reed ki 6-4'lük bir 2 numara. Ve McRae var ki 5. maçta bayağı beğenmiştim performansını. O ikisi böyle oyun kuruculuk sorumluluklarını üstleniyorlar. Fena da çıkarmıyorlar o işi. Özellikle Robert Reed.
Robert Reed'in zaten aldığı bir maç var bu seride ya. 5. maç. Yani aldığı dediğim şey Samson'un atıldığı 5. maçtı galiba değil mi?
5-5. Aynen.
O maçta bayağı kritik iş yapıyor diye hatırlıyorum.
Hı-hı. Orta mesafeler falan sokuyor. Ve şey, Houston işte ilk 4... Ben 5. maç ve 6. maçı izledim full. Sen biraz hani serinin daha genel belgeselini izlemiştin. Ondan biraz bahsedersin istersen.
Olur abi. Ya şöyle, ilk 2 maçta zaten o dönemde şeyi söylemek lazım. Boston Garden, Celtics'in eski salonu, bildiğin şey olarak geçiyor zaten. Amerikan sporlarında en şey deplasman olarak geçiyor ki zaten hani tribün atmosferi, taraftarların hali falan zaten bildiğim manyaklar şey böyle maç öncesi şey röportajlarını yapmışlar işte sokaktaki röportajları falan yapmışlar. Boston'da yerel bir pazara gidiyorlar abi. Oradaki işte şeylerle böyle yani hem orada esnafla hem alışveriş yapan halkla röportaj yapıyorlar. Abi esnaf şey falan yapıyor. Bir tanesi balık koymuş önüne, bir tane büyük kocaman. Böyle balığı kesiyor. İşte bu Hakim, işte bu Samson, sizi böyle yapacağız falan diye bağırıyor. Öbürü almış eline şeyi, kocaman karpuz almış bir tane. Bırakıt Celtics böyle yapacak diyor. Yere fırlatıyor falan. Millet manyak. Onu geçtim. Bu zaten Boston Garden hakkında şey efsaneleri vardır ya. Rakip takımın soyunma odasını 55 dereceye kadar ısıtalım. Duşlara kaynar su basalım falan. Böyle bildiğin hani şey, manyak bir ortam.
Hı hı.
Ki zaten ilk iki maçta da o şey çok net gözüküyor. Boston Celtics'in ev sahibi avantajıyla beraber çok çok zorluyorlar şeyi. Yani hem fiziksel olarak hem atmosfer olarak inanılmaz zorluyorlar ve ilk iki maçta Samson'la Hakim'in çok da iyi performansları yok açıkçası. Bayağı zorlanıyorlar. Bayağı dayak yiyorlar. Ondan sonra işte üçüncü maçta şeye döndükten sonra seri, Houston'a döndükten sonra ki o benim NBA'de gördüğüm en saçma sapan sekanslardan birisi. Zaten podcast'e girmeden önce bahsettim. Şey, bir sayı geride bastı Celtics maçın son pozisyonu. Sonucu mu top Celtics'te. Robert Parrish'e indiriyorlar boyalı alanda topu. O ara hakemlerden biri bir düdük çalıyor abi. Oyun duruyor ama en ufak bir ihlal yok. Yani ne savunma faulü ne hücum faulü, steps'tir, şeydir, hiçbir şey yok. Düdüğü bayağı maçın son 5-6 saniyesi falan mı dediğim. Ondan sonra şey, lan ne oldu falan deyip hava atışına karar veriyorlar. Hava atışını rakıt salıyor. Faal yapılıyor, ondan sonra 2'de 1 atıyorlar. Son top gene 2 saniye kala falan Celtics'e kalıyor ama oradan bir şey çıkmayınca şeydeki ilk galibiyet ne oluyor? Serideki ilk galibiyet ne oluyor rakıt? Ondan sonra 4. maçta zaten Hakim Show var. Yok, pardon. Besto şey. Rev Samson bayağı iyi maç oynuyor. Ama şey ya yani 4. maçta ondan sonra şey Boston Celtics'in çok daha işte Robert Parrish'in Larry Bird'in performansıyla çok daha böyle komple şey toplu bir maç oynuyorlar. Özellikle işte 3. çeyreklerde bu genel olarak bir şey var. Ondan sonra bu maçı alıp zaten serinin düğümünü çözdüğüm maç Celtics'in 4. maç.
Hı-hı.
Ondan sonra 5. maçı işte az önce kavga çıkıyor. Samson'un atılması var. Ondan sonra 5. maçta gene ev sahibi avantajını kullanmayı en azından maçı 6'ya taşıyorlar ama 6. maçta ondan sonra Larry Bird fişi çekiyor.
İşte ben de 5. maça değinecektim. Çünkü bu maçta birkaç şey dikkatimi çekti. Öncelikle 5. maçın başında Ralph Sampson bayağı iyi başlıyor. Yani beni sahada en çok etkileyen oyuncu Ralph Sampson olmuştu. Zaten böyle direkt işte grupta böyle NBA grubu arkadaşlarına falan yazdım. Abi bu herif inanılmaz falan diye. Şey gibi oynuyor çünkü. Antetokounmpo, o dönemin Antetokounmposu gibi oynuyor.
Abi,
topu alıyor abi.
Yani diyor. Çok uzunlar. Olajuwon'la çok uzunlar ve inanılmaz atletler ya.
Ve mesela Hakim'in fark etmişsindir, driblingi o kadar iyi değil o dönemde. Bilmiyorum sonra daha aynen iyileşiyor. Şey, Ralph Sampson bayağı top sürüyor. Yarı sahaya geçiyor, oyun kuruyor. Yani o konuda akıl almaz bir şey var. Sonra işte aptal bir olayda hızlı hücuma çıkarken Seating diye Celtics'in yedek gardıyla itişiyorlar. Pozisyon alma çalışırken dirsek atıyor başta. Yani kafa, yani normal dirsek görse dirsek atarken tabii Seating 1.85 falan olduğu için kafasına geliyor. Sonra Seating onun kolunu falan çekiyor. Rob Sampson'ın sinirine yumruk atıyor kafasına. Sonra birbirlerine giriyorlar. İşte Larry Bird atlıyor. Bill Walton şey bir güreşçi gibi arkadan alıp böyle üzerinden fırlatıyor Ralph Sampson falan.
O dönem biraz daha lan kavga çıksa da birbirimize girsek mantığıyla oynuyorlarmış. O çok belli ya.
Aynen aynen. Larry Bird zaten benim izlediğim her Celtics maçında bir kavga çıkarıyor abi. İşte şey var. 84 serisiydi galiba işte. Kim McHale'ın o klasik darbesi vardı Rembis'e. Michael Cooper'ı böyle o kenardan top çıkarken kalçasıyla taraftarın arasına fırlatıyor falan böyle Larry Bird. Larry Bird her maçta net bir tane böyle olayı var. Şey. Neyse, Ralph Sampson işte bu aptallığı yapıyor ve oyundan atılıyor ki düşünüyorlar oyundan atılacak mı? Şey falan diyorlar ya. Ne punch foul falan diyorlar, hani yumruk faulü diye bir faul var. Galiba.
Abi işte eğer günümüzde de böyle istemez miyiz böyle Antetokounmpo ile LeBron bir orta sahada 2 dakika kapışsın.
Vallahi isterim ben ya. Ben seviyorum zaten böyle kavgaların çıkmasını, eski maçları falan izlediğimde.
İzlemesi şey, çok keyifli bence.
Buradan da işte şeye geliyor. Hani hem oyun kurucusunu kaybetmiş hem de aslında Ralph Sampson daha 4 numara olarak geçiyor. O şeyde hep pozisyon tanımlamasında Hakim'e pivot, Ralph Sampson'a forvet diyorlar. Ama hani bir uzunluğunu kaybetmiş Houston. Bir anda işte Hakim'in 5 oynadığı, ki Hakim aslında böyle 2-0-8-2-10 arası bir şey. Hani şu anki modern pivotlar fiziğinde. 3 tane forvetin olduğu, bir de uzun bir gardın olduğu. Yine böyle aynı noktaya geleceğim. Daha modern kadrolardan birine geçiyor. Modern tarzda oynayan bir takım kuruluyor bir anda sahada. İşte Peterson biraz onun dışında. İşte çok rebound alan bir forvetleri var 4 numara. Zaten hücum reboundlarını o topluyor kaçanlarda da. Neyse, daha moderne yakın bir kadroyla, bir de bu kavganın gazıyla falan filan, taraftarın maça girmesiyle şey oluyor. Farka gidiyorlar o maçta. Ki sen bahsettin işte Celtics'in 3. çeyrek dominasyonunu kırdıkları tek maç bu. Burada bir de benim dikkatimi çeken işte şey vardı. McRae ve Andrew Wiggins'in babası Mitchell Wiggins. Bunlar baya işte forvet koşuları, hızlı hücumlar, orta mesafe şutlar falan filan baya akıyorlar o maçta. Bir de son olarak da Hakim post-up'larına değinmek istedim. Şey, Hakim abi klasik herkes işte dream shake muhabbetiyle Hakim'den bahseder. O dönemde daha çok şey yapıyor. Topu alır almaz hızlı dönüyor ve fade away'e kaçıyor. O zaman o şey yok yani. Fade away, pump fake, altından geç şeyi bırak, işte underhand layup'ı bırak falan, onları denemiyor. Yani bir fake maksimum, hızlı hareketler, çabuk atletizm ve işte zaten o maçta 8 blok yaparak blok rekorunu kırıyor. Çılgın bir Hakim var sahada daha ikinci sezonunda. Hani senin dikkatini çekenler vardı Houston açısından.
Ya orada Houston'la alakalı her şey şeyden başladı zaten. İşte bu Sampson, Olajuwon'un dominant, hani potu altında üstünlüğünü kurmasıyla başlıyor. Onun dışında şeyi söylemek lazım. Sampson'ın özellikle 5. maçta atılmasından sonra Reed'in çok çok önemli bir performans var. Zaten o farkın iyice işte o, sen de söyledin ya 3. çeyrek dominasyonunu kırdığı tek maç serideki diye. Hı. Hani o dönemde ve işte maçın ikinci yarısına sonuna doğru Reed'in çok çok önemli işleri var. O Sampson'ın atılmasından sonra. Onu söylemek lazım. Hani hem oyun kurucu, playmaking olarak hem skorerlik olarak orada Reed'den çok önemli katkı alıyorlar. Olajuwon zaten çok ekstra bir performans gösteriyor. Onun dışında yani şeye katılıyorum, dedin ya biraz daha işte modern diyebileceğimiz, daha işte tempoyu kovalayan format kuşları vesaire, onları çok daha fazla yapmaya başlıyorlar. Ama ya bu da işte o dönemde şeyi çok net görüyorsun abi, bu takımların işte tempoyu kovalaması falan, Bulls örneği biraz daha şey değil de çok böyle atmosfere şeye çok bağlılar. İşte momentuma vesaire çok bağlılar. Onu hani ve
nasıl söyleyeyim, daha böyle kritik anlar, daha sıkışık maçlarda falan onu yapmaları çok yetenek şeylerinden dolayı, yetenek seviyelerinden dolayı izlerken bana çok böyle uygulayabilecekleri bir planmış gibi gelmiyor o yüzden bana. Açık konuşmak gerekirse. Bu tabii hani biraz şeyle de alakalı. Bütün sezon o alışkanlıkların yerleşmesi vesaire, sonuçta bu takımların alışkanlık olarak sürekli yaptığı işler değil bunlar. O yüzden hani şey anlaşılabilir biraz daha. O momentumu işte atmosferi falan arkasına aldıktan sonra bu seviyeye çıkabilmeleri anlaşılabilir. Ama yine de hani o dönemin getirdikleriyle beraber çok düzenli olarak uygulayabilecekleri bir şeymiş gibi gelmiyor bana açıkçası.
Ki zaten kadro personeline baktığımda abi Ralph Sampson, ki bunu dinleyen bazı insanlar da, yani bu dinleyen çok kişi biliyordur da, Ralph Sampson yine çok bilinen bir oyuncu değil NBA tarihinde. Çünkü çok kısa bir kariyeri oluyor. Ralph Sampson ve Hakim'in varsa abi ve bunları hani birini üzerine gidip diğerini takaslamayacaksan, ki öyle bir teklifi reddediyor Houston zamanında. Kendisine bu arada Clyde Drexler ve Michael Jordan'ı kazandırabilecek bir takasla reddediyorlar. Neyse.
Şahmat.
Ve Portland ikinci sıra draft hakkını, 84 draft hakkını ve şeyi teklif ediyor. Clyde Drexler'ı teklif ediyor. Çaylak Clyde Drexler'ı Ralph Sampson karşısında istemiyor Houston da. Neyse.
Ya orada şey, şeyi söylemek lazım. Hani dinlen, lan nasıl, ne alaka falan diyebilir. Ralph Sampson'ın çok çok ekstra bir kolej kariyeri olduğunu ve ya orada mesela dedin az önce ailesiyle falan röportaj yapıyorlar diye. 4 yıl boyunca kolejde kalıyor Sampson. Baya hani kolejden mezun olduktan sonra geliyor NBA'ye. Ailesi falan da şeyi, sürekli şeyi söylemişler. Sampson kalmak istiyormuş kolejde. Ailesi de hani bizim zaten öyle hani maddi olarak biz idare edebilecek durumdayız. Senin oradan kazanacağın paraya ihtiyacımız yok şu anda. İçinden nasıl geliyorsa öyle davran. Onu yap diyorlar. Ve Sampson 4 yıl boyunca şeyde kalıyor. Kolejde kalıyor ve hani kolejdeyken bile Sampson'ın çok nasıl söyleyeyim, imajı çok yükseliyor doğal olarak. Yani gerçekten böyle etrafına çok rahat takım kurabileceğin bir oyuncu olarak, prospekt olarak görülüyor Sampson. Hani işte Jordan'ın seçebileceğin pick'in, Drake, Çaylak Drexler'ın falan teklif edilmesinin sebebi biraz da o. Ne kadar Sampson'ın işte sen söyledin kariyeri kısa olsa da çok böyle bilinen, en azından o seviyelerde bir topçu olarak günümüzde NBA takip edenlerin çok hakim olduğu bir oyuncu değil. Ama o dönemin şartlarında çok çok özel bir yetenek olarak görüldüğünü de Sampson'u söylemek lazım.
Yani zaten 83. draftının birinci sıra tercihi, ki bununla ilgili bugün şey dinliyordum. Bill Simmons'la Ryan Russell'ın bir podcast'ini dinliyordum. Orada bahsediyorlar. Red Auerbach şey yapmış abi. Ralph Sampson ilk böyle kolejin daha ilk senesindeyken Ralph Sampson'ı drafta girmeye ikna etmeye falan çalışmış. Şey yapsın diye. Hani seçelim seni diye. Erken girmeye...
Ama tempering at his best. Reddeden kovalıyormuş bunları ya. Yapıyormuş bunları.
Ben şeyi duymuştum bir de. Bu zamanında 60'larda, 50'ler 60'lar döneminde işte bölgesel pick diye bir şey varmış. O aynen. Yüzden Will Chamberlain'i ne Harvard'a mı ne sokmaya çalışmış falan. Öyle bir şey var. MIT yani neyse.
Ya o bölgesel pick muhabbet ben sanki şey diye hatırlıyorum. Çok emin değilim ama Tommy Hines'ını falan Celtics öyle seçiyor diye hatırlıyorum. Bakayım. Olabilir. Nereliydi Tommy Hines'in onu bir bakayım da. Gerçi New Jersey'liymiş ya. Yani çok uzak yerler değil. Belki şey olabilir. O kadroda falan seçtikleri çok oyuncu var. O işte Bill Russell'lı, Tommy Hines'in vesaire kadroda.
Burada Boston tarafına gelirsek de Boston abi bir ara şey yapıyor. 6. maça geçeceğim burada. 6. maçta işte cevap verme maçı ve şampiyonluğu kazandıran maç. Öncelikle Ralph Sampson'ı övdüğüm gibi bu maçta da gömeceğim. Çünkü Ralph Sampson tam bir mental midget, o klasik Amerikan tabiri olarak bir performans gösteriyor. Böyle şey, rezalet. Sahada yok, top almıyor, denemiyor, hiçbir şey yapmıyor. Zaten Boston taraftarı top her Ralph Sampson'a geldiğinde yuhalıyor falan. Ki bu sadece bence Boston'a özel değil abi. Houston maçı da öyleydi. Benim izlediğim bu Lakers maçı, Sixers maçları falan hepsi öyle. Abi 80'lerin taraftarları muhteşem.
Tabii yani. Canım. Tabii canım. Hiç günümüz NBA ile alakaları yok yani. Abi şey oluyor sahada yani birbirine bayağı tekme tokat girdiği anlar oluyor. Şimdi sürekli öyle bir basketbolu izleyip daha böyle günümüz işte oturayım tweet atam tarzı takip eden taraftar gibi olmasını beklemek de çok mantıklı değil bence zaten.
İşte. Neyse hani taraftar maçın içinde ve yani şey Ralph Sampson da maç öncesinde şey diyor. İşte ben işte bu olaylar hakkında ne düşünüyorsun? Bu maça etkisi olacak mı falan diyor. İşte ben baskı altında her zaman daha iyi oynarım falan filan tarzı. Yani tam bugün söylemese bu tarz bir şeye getiriyor konuşmayı ve sonra sıçıyor baskı altında. Burada Boston'ın bir hamlesi çok dikkatimi çekmişti. Bir yerden sonra sıkılıp Robert Parrish ile Bill Walton'u aynı anda sahaya atıyor Boston. Beyler, siz bizi bir önceki maç reboundla domine ettiyseniz bu maç biz size böyle cevap veririz diye. İki uzun, iki pivot atıyorlar sahaya aynı anda. O çok komik. Tall ball.
Tall ball. Bir ya de... abi işte o... Ha, pardon söyle.
Ya şey çok dikkatimi çekti bir de. Larry Bird kafasında canlandırılırken insanlar genelde hani savunmasını çok düşünmez ya Larry Bird'ün. Bir, maçın başında direkt 3 kere top çalıyor abi. Rakibin bütün hücumunu kitleyip ilk maça Boston'ın çok tempolu girmesini ve avantajla girmesini sağlıyor. Savunmada çok aktif. Ve bir yerde hatta şey diyorlar. Free safety oynuyor Larry Bird diyorlar. Çünkü Larry Bird bayağı o zamanki alan savunması yasak ve hani kendi adamını savunman lazım. Larry Bird durmadan kendi adamından kaçıp ikili sıkıştırma ya da boyalı alana yardım getirme üzerine oynuyor. Bir kere falan da hani iki kere falan da şey çalınıyor. Illegal defense çalınıyor. Ama Larry Bird bayağı işte şey sıçrayamayan LeBron James savunması yapıyor yani orada.
Abi yani şimdi sıçrayamayan LeBron James savunması bence gayet şey mantıklı bir yaklaşım. Ya şeyi söylemek lazım. Larry Bird hakkında işte genel algı en azından bizim dönemimizde şeydi ki bunu Larry Bird'in oynadığı dönemde de bu arada hani işte iyi şutör, işte pasörlüğü vesaire var ama böyle çok atlet, çok iyi savunmacı böyle zaten fiziksel olarak bakınca dışarıdan böyle çok sert bir basketbolcuymuş gibi gözükmüyor. Dış görünüş olarak ama yani çok sert bir basketbolcu, şeyden temaslan vesaire asla kaçmayan bir oyuncu ve abi atletizm olarak öyle uçan kaçan profilde bir oyuncu değil ama ben underrated bir atlet olduğunu düşünüyorum Larry Bird. Şey, genel olarak bakınca çünkü hani öyle inanılmaz atletizmiyle oyunu domine eden vesaire bir şeyi yok ama kesinlikle işin ne savunma tarafında ne hücum tarafında böyle çok zaaf seviyesinde bir atletik profil yok Larry Bird'ün. Ki ona ek olarak sen zaten şeyi söyledin. Free safety gibi oynuyordu işte sürekli yardımlar falan. Abi, yani Larry Bird'ü Larry Bird yapan 2-3 özellik saydıysa onlardan biri zaten oyun zekası olur. İnanılmaz bir işin hem savunma tarafında hem hücum tarafında inanılmaz bir oyun zekası var. Hani benim az önce şey podcast'in başında demiştim ya çağının hani Michael Jordan için fiziksel olarak çağının çok ötesinde Larry Bird de hani izlerken çok net bir şekilde ayrılıyor demiştim. Larry Bird'ün de hani oyuncu profili olarak basketbol zekası olarak saha içerisinde işte pasörlüğü olsun şeyleri olsun saha görüşü olsun cidden çağının çok çok ötesindeymiş ya. Yani o işte posta top olup böyle arkaya kadar bakmadan kat beslediği falan inanılmaz pasları var. Hani günümüz NBA'inde oynansa bile fiziksel olarak şimdi çok karşılaştırmak mantıklı değil tabii 30 sene önceki adamları da. Hani günümüz NBA'inde çok net şekilde fark yaratabilecek mi? Baya hani şey nasıl diyeyim oyun görüşü, saha görüşü, pasörlüğü baya LeBron-like seviyesindeymiş neredeyse.
Bir de zaten şey bu maçta son maçta triple-double yapıyor. Onu da hemen açacağım tekrar görmek için.
29-12-11.
Aynen. 11-12 yapıyor ve şey çok komikti. Maç artık zaten kopmuş böyle. Biraz Celtics artık şey yapıyor. Hani dalga geçme seviyesinde. Tam süre biterken bir tane şeyi var. Böyle 5 saniye kala top elinde sol dirsek tarafında böyle. Koşuyor ha, abi köşeye.
Üçlüye çıkıp attı üstü mü diyor?
Koşarak geriye çekilip üçlüye çekilip atıyor üçlüyü falan böyle. Şovu artık iyice bokunu çıkarıyor Celtics orada. Taraftar çıldırıyor falan. Yani şey çok komikti. Maçları izlerken o da çok dikkatini çekiyor. Yani klasik şey eleştirisini yapmayacağım da bu adamlar niye bu kadar az üçlük deniyorlarmış falan filan muhabbet değil de. Ay denedikleri üçlükler çok böyle içinden çıkıyor ya da giriyor falan. O yüzden şaşırıyorum yani böyle çok çok geç alışmasını oyuncuların bazılarının. Özellikle Larry Bird mesela ki herif üçlük yarışmasını kazanmış. Tarihteki en iyi isabet şeylerinden biriydi yarışmadaki. Ama yine de
abi yok ya. Bird tertemiz şut olmuş ya.
Çok temiz.
Hakikaten yani günümüz NBA'inde falan net şutör olacak seviyede şut yeteneği varmış ve şey yani o dedim ya ben az önce o tabuları kırmak vesaire zaman alan şeyler diye biraz onun kurbanı olduğunu söylemek lazım Larry Bird'ü şutörlük açısından. Yani dediğin gibi çünkü şey kullandığında da çok net şut atıyor Larry Bird ama o dönemin NBA'inde işte mümkün olduğu kadar potaya yaklaşalım. Boş şut bulsak bile işte daha orta mesafede vesaire daha ya da içeride ekstra pas mesela ben 86 Boston Celtics kadar boyalı alanın içinde ekstra pas yapan başka bir takım görmedim yani.
Zaten yani fiziksel olarak da çok ekstrem uzun kalıyorlar yani. Larry Bird aynen. işte 2-0-8 falan 3 numara oynuyor. Kevin McHale bir pivot fiziğine falan sahip şu anki döneme göre. Ki zaten beklerimden de düşünmem de daha iyi çember savunucuda. İzlediğim her maçta 3-4 bloğu var en az. 4 numara oynuyor. Yanında Robert Parish var 2-18 falan. Ya da Bill Walton var 2-13-2-15 falan. Hani illa yok. Saat tane uzun forvetle bulunuyorlar.
Fiziksel olarak bayağı şey ya. Anomali kalıyorlar yani.
Hı-hı. Bir de deneyince değindin sen zaten ama deneyince genel olarak da ben performansını çok beğendim. Ya ben daha rol oyuncusu tarzı düşünüyordum ama bayağı Klay Thompson light olarak oynuyor yani.
Abi deneyince'in bir sonraki senesi galiba All-Star olması lazım. Bu sene değilse. Şu an ona bakıyorum bir yandan. Bir kere aynen. All-Star oluyor. Ya 86 ya 87 olması lazım.
Kaç? 88
miymiş pardon. Hı-hı. Ya şey o işte deneyince öncesinde de dediğin gibi daha rol oyuncu kıvamında bir oyuncu ama şeyden itibaren işte bu 85 playofflarından itibaren kariyeri net bir şekilde şeye doğru çıkıyor. Yani yukarıya doğru bir tren çizgisi var. Zaten ben de mesela daha nasıl söyleyeyim bundan işte 9-10 sene önce falan böyle NBA TV'de eski maçlara falan denk geldiğinde deneyince izliyordum ama o dönemde hani böyle çok daha bilinçsiz izliyordum açıkçası. Hı. Maçları falan. Ben deneyince'in mesela bu kadar iyi bir basketbolcu olduğunu ayılalı ben 2 sene 3 sene falan ya oluyordur ya olmuyordur yani.
Hı hı. Onun dışında...
Söyle abi.
Yo, bakıyordum ben notlarımı söyleyebilirim.
Ya şey açısından da hani bu işte Şirinler basketbol dedik ya az önce. Yeri geldi mi Danny Ainge'in de mesela bu playofflarda da var. Sorumluluk alıp çözdüğü çok maç var yani.
Ya bir kere şey olarak da hani o lig için en azından o zamanki seviye için atletik de bir oyuncu yani. Hem topu yere vurabiliyor hem potaya gidebiliyor. Fast break'lerde hızlı bitirebiliyor. Savunması fena değil. Hani komple bir şey iki numara yani.
Bir de bu takım için rol olarak biraz daha hani insanların kafasında belki bilmeyenlerin, izlemeyenlerin kafasında bir şeyler yaşayan bu takım biraz daha şey gibi. Marcus Smart'ı gibi. Danny Ainge. Böyle aynen. Bayağı şey. Takımın pislik çocuğu, kavgacısı, mevzu çıkartan adamı olarak görülüyor. Hani onu da söylemek lazım. O açıdan da takımın hani duygusal anlamda önemli liderlerinden biri Danny Ainge.
Zaten şey yine 80'ler ya da 90'lar o kadar değil de 80'lerden maç izlerseniz genel olarak çok fazla böyle hakemle atışan oyuncu olmuyor. Maç içinde bir ya da iki defa hakeme laf ediyorlar. O da en kritik yerlerde hakemler hata yaparsa falan ama yine de hakemleri böyle bayağı fırçalamıyor yani hiçbir oyuncu. Şu anki gibi değil. Deneyince mesela Celtics'te en çok hakemle tartışan falan oyuncu olabilir.
Aynen. Ya ben mesela şeyi çok şaşırmıştım. Bu bizim Celtics'in iki fark. Bu eski takımın efsaneleriyle günümüzde takımda oynayan oyuncuları işte böyle birebir oturtturup konuşturuyorlar falan. Mesela Danny Ainge ile Marcus Smart'ı konuşturuyorlar sürekli. O yüzden ve onların sohbetlerini de izlemeyen varsa YouTube'da var klipleri tavsiye ederim. Sürekli yani Danny Ainge sürekli muhabbeti şey diye açıyor. İşte ben de hani takımın şeyiydim. Kavgacısıydım, mevzu çıkartanıydım. Sen de öylesin. Hani ki şey Marcus Smart'a da söyleyeyim. Draft ettiğim dönemde falan ben sende biraz da kendimi gördüğüm için sana doğru, sana çok daha sıcak bakmaya başlamıştın diye biraz o karakterde bir oyuncu Danny Ainge.
Yani Danny Ainge için bir de şeyi söylemek lazım herhalde. Aynı zamanda bu draftta
piklerini kullanmaya çok yanaşmıyor.
Şey, yok ben daha çok birden fazla kere seçilmiş olmasından bahsedecektim. Beyzbolda da draft ediliyor bildiğim
aynen,
kadarıyla.
Aynen. Ya şey de, diyorlar abi o dönem için Danny Ainge hatta oynayıp geliyor NBA'ye. Bir dönem beyzbolda oynuyor. O dönemde Amerika'nın en iyi multisport atleti diyorlar. Yani beyzbol oynuyor, işte Amerika futbolu oynamış bir dönem, basketbol oynuyor. Amerika futbolu drafta mırafta girme seviyesinde değil, lisede vesaire oynamış. Beyzbol ama bayağı draft edilip bir süre minor ligler vesaire var. Altyapı takımı gibi diyebiliriz. Oralarda falan da takılıp ondan sonra Celtics'e oynamaya başlıyor ki yani şey olarak standart üstü bir atlet. Yani öyle çok uçup kaçma anlamında değil ama fiziksel anlamda kapasitesi yapabildiği çok şey var.
Bunun dışında şeyden bahsedecektim. Bu maçta ilk son şeylerden biri, sekanslardan biri Rick Carlisle'ın işte şey Zafer Prosu olarak sahaya girmesi. O dönem Rick Carlisle Celtics'te 3 sezon oynuyor. Sonra takas ediliyor falan bilmiyorum kadro dışı kalıyor. O da bir Boston da işte şey, oranın bir havasını koklamış oyunculardan biri işte şu an NBA'nin en iyi koşan biri. Onun dışında mesela o maçları izlerken dikkatini çeken oyuncular var mıydı hiç? Şey olarak hani, aa bu da bu burada mıymış falan diye.
Ha, görüp şaşırdım.
Aha.
Vallahi abi. Ya Rick Carlisle'la şaşırdım. Ben Rick Carlisle'la zaten çok fazla oynayan, eden bir oyuncu değil ki şeyde. Yani kariyeri de zaten çok kısa süren bir oyuncu. Onun dışında bakıyorum şu an kadrolara. Ha, Craig Hill o var şeyde.
Rakıçta. Aynen.
O
sahaya girdiğini biliyorum ben onu. O bayağı üstü kullanmış.
6. maçta 2 dakika oynamış.
Aynen.
Üstü atmış. Kral. Verimli kabilesi.
Benchler.
Onun dışında başka yok sanırım ya. Bu Craig Elo'yu da bilmeyen varsa şeyden, hani bu Jordan'ın meşhur Cleveland Cavaliers'ı eleyen şutu var ya. Orada Jordan'ın bir ara yakaladığı anda üstünden game winner attı topçu kendisi. Şey yaparsak.
Son olarak da şeyden bahsedeceğim. Bunu da yine bir Bill Simmons'ın o Book of Basketball podcast'inde duyduğum için şey yaptım. Bill Russell'ın en kurulduğu hikayelerden biri de 86 şampiyonluğundan sonra işte Larry Bird'ün en iyi Boston oyuncusu falan denmesiymiş. O dönemde hatta sonra Larry Bird'ün şeyi varmış. Gazetelerde falan manşette olmuş hani. En iyi Celtics oyuncusu tarihteki Russell'dır falan diye açıklaması falan varmış.
Abi ya Bill Russell'ın Boston şehriyle olan ilişkisi biraz en hafif tabirle sıkıntılı diyebileceğimiz acaba için. en ufak fikrim yok kanka. hiç bilmiyorum. Neden ki?
Ya ben de bilmiyorum. Boston'ın hikayelerini sen daha iyi bilirsin. Ya bunu bilmemene şaşırdım.
Ya yani, çok basit bir şey var. Boston'la alakalı genel oturmuş bir işte ırkçılık algısı vardır ki o dönemlerde işte 60'larda vesaire bunun çok daha sert olduğunu söylemek lazım. Yani ne kadar Celtics Afro-Amerikalı oyunculara falan kadrosunda ilk yer vermeye başlayan takımlardan biri olsa da genel olarak Boston şehrinin biraz daha o dönemde özellikle ırkçı yaklaşımlarının olduğu biliniyor ki o yüzden de mesela Bill Russell'a doğru düzgün böyle bir emeklilik töreni bile neredeyse düzenlenmiyor. Hatta Bill Russell'ın yanlış hatırlamıyorum forma emeklilik şeyi galiba taraftarsız yapılıyor Celtics'te.
Aa bak onu bilmiyordum.
Ya emeklilik töreni ya forma emeklilik töreni tam hatırlamıyorum ama ikisinden biri. Böyle bir maç öncesi çekiyorlar, emekli ediyorlar, yolluyorlar ondan sonra diye hatırlıyorum. Bu şeye bu arada, Bill Russell'ın isteğiyle. Ya Bill Russell'ı anca öyle ikna ediyorlar öyle bir tören, öyle söyleyeyim.
Şey vardı işte, onu da hani çok bildiğim bir hikaye değil de Bill Russell'ın hani Boston şehrinden artık nefret ettiği, gelmek istemediği falan tarzı hikayeler varmış galiba. Evini falan basıyorlar zaten, hani evini şey yapıyorlar hani, eşyanı falan.
Tamam, Red Arvan zaten... Ha. Yani Red Arvan Celtics için, sadece Celtics için değil o dönemin basketbol için de ne kadar büyük bir figür olduğu zaten belli. O dönemde bütün işte bu takıma gelen oyuncular vesaire onların hepsinde Red Arvan'ın çok büyük payı var. Sen zaten işte Harvard'a adam sokmaya çalışıyormuş yani. Harvard'a adam sokmak ne? Bu nasıl bir taşak? Kral.
Dur bakayım. Hayırdır hangi üniversite tekrar kontrol edeceğim. Bu hikayeyi hatırlıyorum. Bayağı oldu okuyalı da. Chamberlain, Red Arbah yazsam çıkar diye düşünmüştüm ama çıkmadı. Onun dışında bu seriyle, yani bu şeyle ilgili konuşacağım başka bir şey kalmadı benim. Senin var mı?
Düşünüyorum abi, başka bir şey yok herhalde ya. Yani şeyi söylemek lazım. Genel olarak Celtics'in bu sezonunu konuşmak olursa cidden çağının ötesinde bir takım o dönem için. Yani işte ben katılmasam da argümanını biraz anlayabiliyorum. İşte tarihin en iyi takım argümanını biraz anlayabiliyorum. Çünkü o işte takım oyunu, işte sonuna kadar sertlik takım oyunu ne gerektiriyorsa onu yapma gibi, işte basketbolun çok işte yani bir altyapı oyuncusunu, altyapıda başlayan bir çocuğa ilk anlatacağın şeyler bunlardır genelde. Takıma bireysellikten her zaman öndedir. İşte her topu atla, yani ne gerekiyorsa onu yap vesaire tarzı şeyler çok oturmuş şeylerdir. Onları bu değerlere çok inanıp buradan işte gerek Larry Bird gibi işte McKay gibi takım daha yıldız olan oyuncuların da buna izin verdiği ve özel bir takım. Ki zaten işte ne kadar başarılı o iç saha dominasyonu vesaire olsun ne kadar başarılı olduğu da istatistik olarak açıp bakınca da görebiliyorsun ki oynadıkları oyunu da bence şey olarak bakınca işte o set temposu, top paylaşımı vesaire olarak bakınca da tarihte çok özel yeri olan bir takım. Hani şeyi ben tavsiye ederim. Denk bu özellikle işte karantina muhabbetleri, korona insanlar sıkıldıkça açıp hani o sezondan bakıp Celtics'in maçlarını takip etmek hani günümüz NBA ile günümüzde oynanan basketbolla karşılaştırınca çok çok keyif hani böyle inanılmaz atletik hareketler işte çok çılgın skor performansları vesaire denk gelmeyebilirsiniz ama takım basketbolu olarak ya da bir kültür olarak izlemesi lan bu dönemde böyle mi oynanıyormuş basketbol diye bakıldığı zaman önemli bir şey olabilecek bir takım. Yani bazı şeyleri çok net anlatabilecek bir takım. O yüzden özel bir sezon Celtics'in bu sezonu.
Yani işte zaten ondan da biraz bahsetmiştim de yani 80 ile 80 böyle 8 arası falan genel olarak şey hani Lakers Celtics dominasyonu ve arada başını gösterebilen Houston Sixers falan var. Ama genel olarak hani çok çok yetenek seviyesi üst takımlar olmaları gerekiyor. Böyle kadro derinliği falan olması gerekiyor. Diğer takımların böyle çok kadro derinliği sağlayacak kadar bir yetenek yok NBA'de. İlk sıçrama bu 80'de başlayan o draftlarla başlıyor. Mesela 90'lar basketbolunu falan izlerseniz çok daha yakın bu zamanki basketbol aslında oynadıkları oyun. Sadece biraz daha fazla post-up var, biraz daha az üçlük var ama oyuncuların kalitesi falan biraz daha bu döneme benziyor. O 90 şey gördüm, onu düşünüyordum yine bugün. Hani 80'lerde bir basketbol var, 90'larda sıçrama yapıyor. Sonra 90'ların sonuyla 2000'lerin ortasına kadar falan bir şey oluyor böyle. Hani bir platolaşıyor, hatta biraz geriye gidiyor yetenek seviyesi NBA genelinde.
Sonra 2005... Jordan sonrası dönemde.
Aynen. Özellikle. Yani bu şeyler falan zaten Doğu'nun 2000'lerdeki hali
ya
falan.
Ya orada işte... Yani 90'larda ki yetenek seviyesi cidden çok ayrı bir noktada ama orada işte biraz da şey... Bu Jordan'ın dominasyonu yüzünden göz ardı edilen çok fazla oyuncu da var o dönemde.
Hı-hı.
Yani en azından... İşte Türkiye'de günümüzde NBA takip edenlerin bilmediği ya da gerekli kadar değer vermediği çok fazla oyuncu var o dönemde.
Aynen. Ve hani sonraki şu dönemde de işte zaten her sene bir tane böyle inanılmaz oyuncu çıkıyor falan böyle. Hani genel olarak yetenek seviyesi hep böyle bir 5-10 yıl yükselip 5-10 yıl sabitleşip sonra 5-10 yıl yükselme şeklinde gidiyor gibi gözüküyor NBA'de. Böylece kapatalım bu podcast'ı.
Bugün abi.
İşte 86 sezonuyla başladık. Bence seninle bir de işte 87'den bahsederiz.
Tabii, bir Celtics şampiyonluğu konuştuk.
Tabii aslında Nikkei'nin dayağıyla falan da başlayabilirdik değil mi?
Ben eğlenirdim.
Şimdi Draymond Green şey toplara tekme attı diye bir maç ceza yiyor. O zaman adam...
Abi yok. Gerçek oğlum, şey basket oluyor.
Maçtan atılmıyor biliyorsun değil mi?
Aynen. İşte gerçek basketbol bu. Ya abi yok bu. Hani şey az önce draftlarda falan nasıl kalıyormuş bu adamlar falan. Çok net lobi çalışmaları da dönüyormuş yani. O çok belli.
Böyle
NBA'de kapalı kapılar ardında bayağı iş çözülüyormuş o dönemde.
Böylece 86 sezonunu kapatıyoruz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.